Herkese merhabalar. Bugün yeni serimiz olan papaz büyüsüne başlıyoruz. Bu seride büyü, büyücülük, şeytan, cinler ve Tanrı'nın gücü hakkında konuşacağız. Birinci bölümümüze bir hikayeyle başlayacağım. Ancak buna başlamadan önce size bir cevap vermek istiyorum. Tevrat, Zebur ve İncil'de papaz büyüsü diye bir şey yok. Papaz büyüsü serimizde belli başlı hikayelere bakıyor olacağız. Herhangi bir büyü etkisi altında olduğuna inanıp acı çeken ve esenliği bulamayan insanlara en azından bundan sonra ne yapacaklarına karar versinler diye sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Tevrat, Zebur ve İncil'de yok öyle bir şey. Papaz büyüsü, büyücülük, medyumluk, falcılık herhangi bir büyü etkisi altında olduğuna inanıp acı çeken ve esenliğini bulamayan insanlara en azından bundan sonra ne yapacaklarına karar versinler diye yazılmış bir kitaptır. Bu kitabın hikayesi bir hanımefendinin yazdığı uzunca bir e-postaya dayanır. Ve bu e-postada hanımefendi kendisinin hiç büyüyle ilgilenmediğini ama kendisine büyü yapıldığını, yapılan büyünün sonucunda da sevdiği insanı, kariyerini kaybettiğini yazıyordu. Hanımefendinin söylediğine göre kendisine papaz büyüsü yapılması nedeniyle hayatı mahvolmuştu. Kendisine yapılan kötülüğe karşılık hanımefendi hayattan umudunu yitirmemiştir. Çare arıyordu. Kendi sözleriyle canımın canı da şu an cayır cayır yanıyor. Allah rızası için yardım ediniz, uzatılan elimi geri çevirmeyiniz diyerek mektubunu bitiriyordu. Hanımefendiye verdiğim cevapta kendisi için dua edeceğimizi ama yaşadıklarının papaz büyüsüyle ilgili olmayacağını tahmin ettiğimi ifade ettim. Ve geçimlerini büyücülükle, medyumlukla, muskacılıkla, falcılıkla, üfürükçülükle sağlayan kişilerin aciz durumdaki insanların bilgisizliğinden, inançsızlığından yararlanarak size papaz büyüsü yapılmış. Bunu ancak papaz bozabilir diyerek genelde paralarını aldıklarını, buna bağlı olarak tepkili geri dönüşleri ortadan kaldırmak istediklerini söyleyebilirim. Bu kişiler aldıkları paraya makul bir zemin hazırlayarak parasını geri almak isteyen mağdurları saf dışı bırakmak istemektedirler. Aynı zamanda kilise ve Hristiyan din adamlarını karalayarak gözden düşürmektedirler. Üfürükçüsüne güvenip bu sözlerimi kabul etmeyen hanımefendi yeniden yazdığı uzunca mektupta kendi haklılığını ispat etmeye çalışıyordu. Ben de hanımefendiye sizden ricam konuştuğunuz üfürükçüye, medyuma lütfen gidip sorun. Papaz büyüsünü hangi papaz yapmış? Gidin size büyüyü yapan o papazı mahkemeye verin. Tanık olarak da sizi yönlendiren medyumunuzu, muskacınızı, üfürükçünüzü şahit gösterin. Kimse sizin hayatınızı karartmasın dedim. İlerleyen yıllarda papaz büyüsü konusunda birbirinden çok farklı hayat hikayelerine tanık oldum. Papaz büyüsünü bozdurmak isteyenleri iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta kendilerini büyü mağduru görenler vardır. Hikayeleri farklıdır ancak hepsinde çaresizlik, korku ve acı egemendir. İkinci grupta ise büyü yaptırarak amaçlarına ulaşmak için her yolu cehennemde kalmaya bile razı kararlı kişiler bulunur. Tabii doğal sonuç olarak bu durumu fırsat bilip en karlı çıkanlar da toplumda büyücü, medyum, falcı, muskacı, üfürükçü olarak bilinen kişilerdir. Kendilerini büyü mağduru olarak görenlere tavsiyem bu karanlık işlerle uğraşanlardan paralarını geri istemeleridir. Siz bu seriyi izlerken lütfen şunu unutmayın. Kitap ehli bir Hristiyan büyü, medyumluk, falcılık ile uğraşmaz. Çünkü bunları yapmakla Rab Allah'ın, İbranice'de Yahve'nin, İncil'de Rab olan İsa Mesih'in her çeşit büyücülükle uğraşmayı amaç edinen sonsuz azapla yargılayacağını bilir. Şimdi çaresizlik hikayelerinden bazı örneklerle devam ediyoruz. Genellikle bir telefon gelir, sıkılgan ses tonuyla bir kişi konuşur. Size soru sormak istiyorum der. Onlara buyurun derim ve konuşma devam eder. Papaz büyüsünü dilim döndüğünce açıklamaya çalışırım. Dua etmek için kiliseye davet ederim. Bazı kişiler ise ya kendisi ya da yakınlarıyla doğrudan kiliseye gelir. Bir konu hakkında konuşmak istemektedirler. Davranışlarından bu belli oluyor. Yine buyurun derim ve onlara birkaç soru sorarım. Sorununuz nedir? Papaz büyüsünün yapıldığını nereden biliyorsunuz? Diyelim ki büyü var. Büyüyü papazın yaptığını nereden biliyorsunuz diye sorarım. Cevaplarda küçük farklılıklar varsa da sonuç hemen hemen aynıdır. Evinde muska, iğne, yazdığını okuyamadığı kağıtlar bulmuştur bu insanlar. Medyuma, muskacıya ya da üfürükçü hocaya gitmiştir. Onlar da sende ya da kocanda papaz büyüsü var demiştir. Böylece ben teşhisi koyarım, büyüğü papaz bozar diyerek parayı hak eder duruma gelmek istemektedir. Ortalama 1000 TL ile 5000 TL arasında bir para isterler. Kendileri büyüğü bozamayacaklarını bildiklerinden, ortada bir büyü yok zaten, para aldığı kişilerle tartışmamak için bu yönteme başvurmaktalar ve sizde papaz büyüsü var diyerek üzerlerinden sorumluluğu atmaktadırlar. Şimdi sizlerle birlikte başka bir hikayeye geçeceğiz. Bu hikayede kocasının geri dönmesini bekleyen bir hanım vardır. Şunu söylüyordu: bir yıl önce evlendik. Son 6 aydır bana hiç eşim yaklaşmıyor. Eskiden bir sevgilisi varmış, onunla görüşüyormuş diyerek derdini anlatan bu hanımefendi, kilisede dua edilirken ağlıyordu. Şu an onunla ne konuştuğumu tam anımsamıyorum. Büyük olasılıkla bunun büyüden değil de insanın içindeki günahtan kaynaklandığını söylemiş olmalıyım. Daha fazla yardımcı olamadığım için üzüldüm. Ve başka bir hikaye başlıyor. Evliyim, çocuğum var. Çocuğa kadar kocamla aramız çok iyiydi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Şimdi başka bir kadınla ev tutmuş, orada yatıp kalkıyor. Ara sıra eve uğruyor. Bana hiç bakmıyor. O yıllarda belirgin bir şey oldu mu diye sordum hanımefendiye. Hanımefendi anımsamıyor. Eşinin kendisinden nefret etmeye başladığını söyledi. Nefret çok güçlü bir duygu. Bir benlik konusudur. Eğer bir kişi karşısındakinden, eşinden, çocuklarından, anne babasından, komşusundan, insanlardan nefret ediyorsa yanlış bir haklılık psikolojisinde olmalı diye düşündüm. Hanımefendiye verdiğim cevabım, sadakat kaybolmuşsa nedeninin büyük olasılıkla günahtan kaynaklandığı şeklinde oldu. Bu acılı kişiye İsa Mesih'in adıyla dua ettim. İsa Mesih'in insanlara bugün de göksel yerlerden yardım edebileceğini söyledim. Çünkü o yaşıyor ve göksel yerlerden şifa dağıtıyor. Hanımefendiye İncil verdim. Markos bölümünü okumasını, İsa Mesih'in adıyla kendisinin dua etmesini söyledim. İsterse bir iki ay sonra yeniden gelebileceğini ve yeniden dua edebileceğini söyledim. Birçoğunda olduğu gibi gelmedi. Oysa çözüm İsa Mesih'tedir. İsa Mesih'in adıyla sürekli dua edildiğinde bu duanın cevaplanacağına olan imanımız artar. Şimdi farklı bir kişiye geçiyoruz. İlginç bir kişiye. İntikam almak isteyen bu kişi çalıştığı iş yerinden bir arkadaşını alarak geldi. Genç kadın, sizden bir şey rica edecektim dedi. Sevgilim beni terk etti. Onun sürünerek bana gelmesini ve ayaklarıma kapanmasını istiyorum. Siz ne istediğinizi biliyor musunuz diye sordum. Büyü yapan da yaptıran da yargılanacak. Sonuçları fark etmez dedi hanımefendi. O sürünerek gelsin ve ayaklarıma kapansın. Bazı kişilerde bu hanımefendiye benzer şekilde daha kolay bir yöntemle telefonla arayıp benzer taleplerde bulunurlar. Onlara da büyü yapanın da yaptıranın da Rab İsa Mesih tarafından yargılanacaklarını söylerim. Çoğu fark etmezler. Biraz daha açık konuşursam hem siz cehennemde yanacaksınız hem de beni yakacaksınız derim. Cevap genellikle olsun şeklindedir. Başka bir gruba geçiyoruz. Bu gruptakiler psikolojik sorunlu olanlardır. Psikolojik sorunu olduğunu söyleyenlerin önemli bölümü bu duruma papaz büyüsü sonucunda geldiğine inanırlar. Bir zamanlar sağlıklı bireylerken kim olduğunu bilmediği kişilerce kendisine papaz büyüsü yapılmıştır iddiasında bulunurlar. İşini, eşini, parasını ve sonunda psikolojik sağlığını yapılan büyüyle kaybettiğini anlatır. Papaz kendisine yardım ederse büyü bozulacak, kaybettiği her şeye, eşine, çocuklarına, parasına ve sağlığına yeniden kavuşacaktır. Bu gruptaki kişilere de bir hekimden destek almalarını tavsiye ederim. En azından yaşamlarını gerçek üzerinde temellendirmelerine yardım etmiş olacağımı düşünürüm. Şimdi son gruba geliyoruz. Bunlar günah içinde yaşayanlardır. Kendilerini papaz büyüsü etkisinde görenlerin önemli bir bölümünün sorunu günahtan ya da günahlı bir durumun kendilerine yansımasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kuşkusuz tüm insanlar günahkardır ve kendiliğinden iyi olan hiç kimse yoktur. Ancak günah içinde yaşamanın günah eğilimlerini taşımaktan bazı farkları vardır. Örneğin bir kişiye kızgınlık duyabilirsiniz. Bu içsel bir durumdur. Ama aynı kişiden nefret ederseniz daha güçlü olumsuz bir duyguya sahip olursunuz. Nefretiniz kin intikam almaya dönüşürse ve hedefinizdeki kişiye fiziksel zarar verirseniz sonuçları bakımından farklı durumlarla karşılaşırsınız. Ortaya çıkardığınız sonuçlardan bazılarını ise düzeltmek imkansızdır. Bu durumdakiler ömürlerinin kalan bölümünü acı çekerek yaşayacaklardır. Şimdi vereceğim örnekte olduğu gibi. Bir pazar günü anne ve kızı kilisemize geldiler. Bir dertleri olup konuşmak istediklerini söylediler. Sorununuz nedir diye sorduğumda hikayelerini anlattılar. Hikayede büyü altında olan kişi kadının kocasıydı. Kızın babasıydı. Kız ağabeyimin haberi yok. Babam ağabeyimin eşi ile yatıyor. Biz araştırdık, papaz büyüsü yapılmış dedi. Adamın eşi olan kadıncağız ise çökmüş durumdaydı. Üfürükçü medyum. Her neyse her kimse. Paralarını almış, onlara yolda göstermiş. Böyle bir hikaye içinde yer alan insanlar için üzülmemek mümkün mü? Düşüncelerimi toparlayıp konunun günahtan kaynaklandığını söyledim. Babanız tövbe edip dönmedikçe günahından, korkunç yargıdan kurtulamayacak, siz de acı çekmeye devam edeceksiniz dedim. Dua edeceğimi söyledim. Evet arkadaşlar, yaşanmış acı hikayelerin sonuna geldik ve bu serimizin diğer bölümlerinde büyü nedir, büyücülük nedir, bu konunun temellerine bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, esen kalın.